Güne bakan.
Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını, güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım, yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca, sevgi ve umuda kafa aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında sizlerleyiz. Takvim yaprakları 27 Aralık 2021 Pazartesi'yi Türkiye'de saatler 15.06'yı gösteriyor. Haftanın ilk iş gününde tüm dinleyicilerimize selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Bizi dinleyebileceğiniz adreslerimizi paylaşalım hemen. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca Facebook ve Twitter'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM sayfalarımızdan da bizlere duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, ister türkü olsun, ister şarkı, ister şiir olsun, isterse roman veya hikaye, Rumeli'de her şey ya Tuna'ya çıkar ya da Tuna'dan geçer. Tuna sadece bir ırmak olmanın çok ötesinde, hasretin ve vuslatın nehir halinden başka bir şey değildir. Efendim bugün programımızın ilk bölümünde Tuna boyundan köşemizde sizlerle olacağız. Trakya Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Hatipler'le Italo Calvino'nun Venedik'i anlatan görünmez kentlerinden Tuna'ya çıkan yolumuzu şiirlerle süsleyeceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, yayınımıza Söz Uçar köşemizle devam edeceğiz. Sizler için bu hafta yine güzel bir kitap seçtik. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Yavuz Selvi'nin kaleminden çıkan Uyku kitabını konuşacağız bugün. Sayın Selvi, telefon bağlantımızda yayınımızda olacak. Uykuya dair merak ettikleriniz varsa sakın kaçırmayın. Sizi bekliyoruz. Güne Bakan başladı.
Bir yol var ama her yerde tuzak. Bir yol daha var, dönmek de yasak. Deryaya yakın, dünyadan uzak. Deryaya yakın, dünyadan uzak. Gel vazgeçelim zorlamadan. Sen aklı senin, ben yorgun adam. Bir yer bulalım dünyadan uzak. Bir yer bulalım dünyadan uzak. Yine gözümüz yükseklerde. Hayat geçiyor perde perde. Doydum artık bana müsaade. Bir yer bulalım dünyadan uzak. Yine gözümüz yükseklerde. Hayat geçiyor perde perde. Doydum artık bana müsaade. Bir yer bulalım dünyadan uzak. Bir yol var ama her yerde tuzak. Bir yol daha var, dönmek de yasak. Deryaya yakın, dünyadan uzak. Deryaya yakın, dünyadan uzak. Yine gözümüz yükseklerde, hayat geçiyor perde perde. Doydum artık, bana müsaade. Bir yer bulalım dünyadan uzak. Yapamadığım birçok şey var, hem tatminsizim hem günahkar. Sen beni bu şehirden kurtar. Bir yer bulalım dünyadan uzak.
Boyunda.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Tuna Boyundan köşemizde devam ediyor. Şu anda telefon attığımızda Trakya Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Hatipler hocamız var. Mustafa hocam merhaba, hoş geldiniz Güne Bakan'a.
Merhaba Mustafa Bey, hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Senenin son haftasındayız. 2022'ye geçmeye sayılı günler kaldı.
Evet.
İnşallah 2022 yılı da bizim için huzur, neşe, mutluluk, ülkemiz için hayırlar getirir.
İnşallah hep beraber. Evet, uzun bir yürüyüşe çıktık bu yıl sizlerle birlikte Güne Bakan programı olarak. Güne Bakan'ın da Tuna Boyu, Tuna Boyu'ndan bölümü olarak hemen hemen Eylül'ün başından beri bu programlarda birlikteyiz. Çok büyük bir sıkıntı olmadan dinleyenlerimizle birlikte olduk. Umarım söylediklerimiz karşılığını bulmuştur. Cenab-ı Hak sözlerimizin tesirini dinleyenlerin üzerinde, dinleyenlerin kalplerinde göstermiştir. Güzel bir program olduğunu düşünüyorum Güne Bakan programı. Sadece bu bölümle değil, bütün diğer bölümlerle de ilgili olarak. Ve bu anlamda da yapımcımız Şule Hanım'ı gerçekten yürekten tebrik ediyorum. Podcast'ten hemen hemen hepsini dinledim. Gerçekten çok büyük emek var. Hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum.
Çok teşekkür ediyoruz bu iltifatlarınız için kıymetli hocam. Biz sizin sohbetinizden keyif alıyoruz. Anlattıklarınızdan da istifade etmeye çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyorum bunun için de.
Estağfurullah, hep beraber.
Hocam şimdi...
Geçtiğimiz haftalar... Evet. Buyurun, siz buyurun.
Tuna diyoruz. Ah Tuna, adına türküler yazılmış, şiirler yazılmış, efendim hikayeler, romanlar yazılmış. Bugün de inşallah şiirlerle süsleyeceğiz sohbetimizi, öyle değil mi?
Evet, Tuna ile alakalı çok şey söylenmiş. Şarkılar, türküler, şiirler, romanlar, hikayeler, yaşanmış hayatlar bunlar. Bunlara biz gireceğiz. Geçen haftalarda hatırlarsanız iki hafta arka arkaya Tuna Boyu'ndan Kudüs'e, yani bizim kültürümüzde gökyüzünde yapılıp yeryüzüne indirilmiş şehir olarak kabul ettiğimiz ve Nuri Pakdil hocamızın da yürü ayağına Kudüs gücü gelsin diye tembihlerde bulunduğu bizim Kudüs'ten söz ettik. Kudüs'teki son Osmanlı askerinden söz ettik ve en sonra da Kudüs'ün Mescid-i Aksa'da bulunan minberinden söz ettik. Buradan yavaş yavaş kuzeye, Tuna'ya doğru çıkacağız ama Çok fazla da uzatmadan Tuna'ya çıkmazdan evvel hazır Kudüs'ten bu kadar söz etmişken bir şarkıdan da söz etmek istiyorum. Ya Talal El Cebel isimli şarkıdan. Çok ilginç bir şarkı bu. Yani Osmanlı sonrası Kudüs'ün ne olduğunu anlamak bakımından da önemli. Ey dağa çıkanlar demek anlamı. Ya Talal El Cebel. 1920 ve 1948 yılları arasında yazılmış bir şarkı. Kimin tarafından yazıldığı belli değil. Ama bizim için şundan bunu bu programda söylemek, dinleyenlerimizle paylaşmak istedim. Şarkı 1920-1948 Filistin'in İngiliz mandası altında olduğu bir süreçte eşleri, çocukları, babaları cezaevinde, İngiliz cezaevlerinde mahkum olarak kalan, tutuklanan insanların, insanlar tarafından, yani Filistinli kadınlar tarafından bestelenmiş, okunmuş ve Osmanlı formuna yakın bir müzik. Bugün hala devam ediyor. Müziğin, şarkının en çarpıcı yanı, içinde direniş kazanacak, gelip sizi kurtaracak şeklinde bir umut içeren ifadenin olması. Ya Talal El Cebel. Bunu dağa çıkan Filistinli kadınlar söylemişler. Hı hı. O İngiliz zindanlarının duvarlarına yaklaşıp da o duvarların dibinden, duvarların öbür tarafında mahkum olan babalarına, eşlerine, erkek kardeşlerine, abilerine direniş kazanacak, gelip sizi kurtaracak diye fısıldamışlar. İlginçtir, bu güzel şarkıyı günümüzde bir Filistinli, Teres Siliman'la Sofia Adriana Portugal, Arapça ve İspanyolca olarak söylüyorlar. Çok da güzel. Buradan da hazır Filistin'i, hazır Kudüs'ü, hazır Mescid-i Aksa'yı konuşmuşken, Filistin içinde direniş kazanacak ve gelip sizi kurtaracak diyelim ve kuzeye, Tuna boyuna doğru bir yolculuğa çıkalım.
Evet.
Mustafa Bey, Tuna ile alakalı şiirden, romandan, hikayeden söz ettik. Gerçekten bütün bunları bir potada topladığımız zaman şunu görüyoruz, şunu anlıyoruz. Bizde her şey, yani Rumeli'de her şey ya Tuna'ya çıkıyor ya da Tuna'dan geçiyor. Dolayısıyla bu anlamda Tuna Nehri Rumeli için, bizim için, sadece Rumeli'li insanlar için değil, bizim insanlarımız için Tuna sadece bir ırmak değil. Bir ırmak olmanın çok ötesinde özlemin, hasretin, vuslatın, nehir halinden başka bir şey değil. Bunu şunun için söylüyorum, bununla alakalı. Italo Calvino'nun Görünmez Kentleri var. Italo'yu ben çok severim. Italo Calvino kim? Aslen İtalyan ama Küba doğumlu. Daha sonra ömrünün büyük bir kısmını İtalya'da geçirmiş bir aydın, bir düşünür. Aykırı bir insan. Görünmez Kentler isimli kitabında bir anekdotu sizlere aktarmak istiyorum. Rumeli'de her şeyin Tuna'ya nasıl çıktığını anlatmak için her şey Tuna'ya çıkıyor. Hı hı. Görünmez Kentler, biliyorsunuz, Calvino'nun Kubilay Han'la Marco Polo'yu konuşturduğu bir kitabı. Hı hı. Marco Polo işte bir rivayete göre Kubilay Han'ın misafiri, bir başka rivayete göre Kubilay Han'ın tutuklusu. Kubilay Han şehirlere çok düşkün. Marco Polo bir seyyah, bir gezgin. Ondan uzun uzun görüşmelerinde gördüğü, gezdiği, gördüğü kentleri anlatmasını ister ısrarla. Ama bir ara bilgi verelim. Kubilay Han aynı zamanda Marco Polo'nun doğup büyüdüğü şehir olan Venedik hayranıdır. Aslında Marco Polo'ya gördüğü, gezdiği şehirleri anlatmasını isterken Marco Polo'dan, öte yandan da ısrarla ondan Venedik'i anlatmasını ister. Kitaptan küçük bir anekdotla devam edeyim. Çarpıcı ifadeler var. Kubilay Han, yüzüklerle bezenmiş elini saltanat kayığının ipek sayabağından dışarı uzatmış, kanallar üzerinde kemerlenen köprüleri, mermer eşikleri, sulara gömülü görkemli binaları, uzun küreklerin yol verdiği, hafif teknelerin zigzaklar çizerek gidip gelişlerini, pazarların kurulduğu meydanlara sepetler dolusu sebzeyi boşaltan mavnaları, balkonları, taraçaları, kubbeleri, çan kulelerini, lagünün kurşuni yüzünde zümrüt gibi parlayan adaların bahçelerini gösteriyor ve Marco Polo'ya soruyordu. Buna benzer bir kent gördüğün oldu mu hiç? İmparator, hatırlı yabancının eşliğinde tahtını yitirmiş hanedanların eski başkenti Quinsay'ı, Yüce Han'ın tacına iliştirilmiş en son inciyi ziyaret etmekteydi. Bu görüşme o esnada gerçekleşmiş. Marco Polo hayır diyor. Böyle bir kente hayal dahi edemezdin Quinsay'ı gördüğü zaman. İmparator gözlerinin içine bakmaya başladı. Kubilay Han gözlerini kaçırır ve Kubilay gün boyu sessiz kalır. Gün battıktan sonra Marco Polo'yu sarayın teraslarında yolculuklarının sonuçlarını aktarırdı Marco Polo hükümdara. Yüce Han'ın yarı kapalı gözlerle büyük keyif alarak dinlediği bu hikayelerde uzun gidiyor buradan. Gördüğü şehirleri anlattırıyor Kubilay Han. Yorgun olmasına rağmen bir kent daha anlat diye o görüşmelerde tuttururdu. İnsan oradan yola çıkar, doğu ve kuzey doğu rüzgarları arasında 3 gün at koşturur diye yeniden anlatmaya başlıyor. Bir sürü diyarın adını, görenek ve mallarını sıralıyordu Marco Polo. Gördüğü şehirleri anlatıyor imparator ona. Uzun bir gece nihayet şafak sökmüştü ki Efendimiz bildiğin kentlerin, bildiğin şehirlerin hepsini anlattım size dedi Marco Polo. Hiç sözünü etmediğin bir kent kaldı diye itiraz eder Kubilay Han. Bunun üzerine Marco Polo başını eğdi ve imparator onun hiç sözünü etmediği kentin adını söyledi. Venedik. Marco gülümsedi. Bunca zaman ne anlattım sanıyorsun ki size? Sanıyorsun ki sana dedi. İmparator hiç istifini bozmadı. Hiç duymadım oysa adını andığını. İşte bizim Rumeli'de her şey Tuna'dan geçiyor, Tuna'ya varıyor derken söylediğimiz şeyin bir anlamda cevabını Marco Polo şöyle verir. Ne zaman bir ki evet bir Venedik başlığı altında bir kent anlatmadım ama ne zaman bir kent anlattıysam mutlaka Venedik'le ilgili bir şeyler anlattım. İşte Mustafa Bey bizim için evet, aynı şey geçerlidir. Ne zaman bir nehir anlatsak mutlaka içinde Tuna vardır. Ne zaman bir şehir anlatsak mutlaka içinde Tuna boyu şehirlerinden bir şehir vardır. Ne zaman bir türküden, bir hikayeden, bir romandan söz etsek mutlaka içinde Tuna vardır. Tuna'nın adı vardır. Adı olmasa da Tuna'nın ruhu vardır. Bir taraftan Tulça'da Karadeniz'e döküldüğü yerden başlarız Tuna'yı anlatmaya. Diğer taraftan Budapeşte'ye gideriz. Gülüm deriz. Gül Baba'yı anlatırız. Yine Tuna'yı anlatırken. Şimdi bunu özellikle belirtmek istedim. Tuna sadece bir nehir değil. Tuna'ya olan sevdamızı Tuna kıyısında akşam güneşinin batışını İstanbul'un Boğaziçi'siyle özdeşleştirerek ifade eden bir şairimize Enis Behiç Koryürek'e buradan giriş yapmak istiyorum. Enis Behiç Koryürek için bizimle ilgili ayrı tarafı da özel tarafı da şu, o da Arif Nihat Asya gibi Edirne'de görev yapmış olan bir bürokrat, bir yönetici, bir aydın, bir şair. Koryürek, Enis Behiç Koryürek Rumeli'nin kaybının ne olduğunu en iyi bilen isimlerden bir tanesi. Özellikle Balkan Harbi'nde Edirne savunmasında rediş subayı olarak da görev almış. Dolayısıyla Balkan Harbi'nin o acıntılı, o sıkıntılı günlerini de birebir yaşamış. Balkan Harbi'ne girmeyelim, burada kalalım. Enis Behiç Koryürek, Ey Meriç isimli şiirinde de Meriç'le Tuna'yı eşleştirmiş ve Tuna'nın Meriç'in nazlı hemşiresi olduğunu yazmış bir şair. Buradan Kudüs dedik, Mescid-i Aksa dedik, Italo Calvino dedik, Kubilay Han dedik, Quinsay dedik ve buradan Tuna'ya geçiş yaptık. Umarım hızlı bir geçiş olmamıştır ama zaten biz Tuna ile alakalı romanları ele almazdan evvel Tuna ile ilgili olarak Cumhuriyet döneminde yazılan şiirleri yavaş yavaş birer birer ele almakta idik. Enis Beyiç Kor Yürek'te kalmıştık zaten. Hı hı. Enis Beyiç Kor Yürek'ten devam edelim. Ey Meriç diyor Kor Yürek, hasretle yandım. Bak dökül niranıma, Kevser'in versin teselli sönmeyen hicranıma. Burada Meriç Nehri'ni aynı zamanda birazdan gelecek Tuna ile özdeşleştirmiş, onunla birleştirmiş ve Kevser suyuna benzetmiş. Kevser'in ne olduğunu biliyoruz. Şiirin devamı şöyle, Meriç anlatmış ama aslında Meriç'ten çok burada anlatmaya çalıştığı Tuna Nehri. O yüzden zaten bu şiir bizim için önemli. Çünkü Tuna'ya çok ciddi, çok net, çok açık bir atıf var. Birkaç beytini okuyayım. Ayrı düştüm Nazenin sahillerinden müzehim. Ah bilsen, ah bilsen ben yetimim, sensizim. Sen de ayrıldın mı ay yıldızdan ey dilber Meriç? Kanlı zulmetler midir sinende artık muhteliç? Of tarih ağlıyor, fikrim perişan ağlıyor. Özyaşım güya senin menbaalarından çağlıyor. Çağlayan menbaaların vaktiyle Türk'ün hükmüne inkıyat eylerdi. Düştü biz fakat günden güne. Gitti elden, işte burası çok çarpıcı. Gitti elden bir muazzam nazlı hemşiren Tuna. Ah o gün biz bir azim iklim verdik düşmana. Sen de artık bir teselli ey Meriç hüsran için. Ayrılık kız kardeşinden bizler olduk kardeşin. Tuna ile Meriç'in özdeşleştirilmiş hali ama asıl burada yatan Meriç'in de biliyorsunuz Meriç 530 kilometrelik bir yol kat ediyor denize kavuşmak için. Rila dağlarından doğuyor. Şimdi Bulgaristan topraklarında Pirin Makedonya'sında Rila dağları ve o Rila dağlarından doğarak başını taşlara vura vura hasretle, sevgiyle ve topraklarımıza kavuşmak ümidiyle yaklaşık olarak 200-250 kilometre yol kat ettikten sonra bugünkü topraklarımıza giriyor ve bizde de 300 kilometrelik mesafeden sonra nihayet Ergene ile birlikte Ergene'ye katılıp yanına önce Arda Nehri'ni alıyor, sonra da Tunca Nehri'ni alarak Ergene ile birlikte Ege Denizi'ne dökülüyor. Burada Enis Behiç Kor Yürek Meriç'i anlatırken asıl derdinin gitti elden bir muazzam nazlı hemşiren Tuna şeklindeki hüznünü özellikle ifade etmek istiyorum. Enis Behiç Kor Yürek'in Tuna Kıyısında isimli şiirinde bu Meriç'teki işaret, Meriç'teki anlam yükleme daha net. Tuna Nehri bu şiirde kıyısında kurulu tarihi mekan ve şiirlerle ifade etmiş Enis Behiç Kor Yürek bu Tuna Kıyısındaki isimli şiirinde. Yine Türkiye'deki duruma, özellikle de İstanbul'a, Boğaziçi'ne bir atıf var. Bu sefer tersinden bir atıf var. Evimden uzakta, annemden uzak, kimsesiz kalmışım yad ellerinde. Bir vefa ararım kalbe dolacak, gurbetin yabancı güzellerinde. Tuna'nın üstünde güneş batarken sevgili yurdumu andırır bana. Bir hayal isterim Boğaziçi'nden, bakarım İstanbul diye her yana. İstanbul, ey sedef mehtaplarından, hülya gözlerime ilk ışık veren, buranın ufkunda yanıp tozlanan, en münis renge biganeyim ben. Ah orada renklerin şark güneşiyle, naz eden sihirbaz ahengi vardır. Bu akşam yurdumu andırsa bile, ah orada akşamın bin rengi vardır. Tuna kıyısına oturmuş Enis Behiç Kor Yürek, Tuna'dan İstanbul'a, Tuna'dan Boğaziçi'ne olan sevgisini, hasretini bu sefer dersinden dile getirmiş. Tuna ile alakalı Cumhuriyet dönemi şiirlerinden birisini de Orhan Asena kaleme almış. Orhan Asena da Tuna ile olan bağımızı mısralara döken sayılı şairlerimizden birisi. Asena'nın Tuna Türküsü isimli şiirinde Tuna yine bir sevgiliye benzetilmekte. Asena şiirinde bu sefer kendini Tuna ile eşleştirmekte ve şiiri bu şekilde terennüm etmekte. Şöyle: bir neşterdir hasret işler yaraya, yaşamanın tadı sensiz yok Tuna. Başı gökte dağlar koydun araya, senin gibi bir hayırsız yok Tuna. Ses veririm, cevap veren bulunmaz. Tanrı deva vermedikçe kulunmaz. Benim kadar içten aşık olunmaz. Söyle neniz eksik, neniz yok Tuna. Evvel nasıl telli pullu gelirdin, gönlün gözün dolu dolu gelirdin, en geçilmez, en güç yolu gelirdin. O günlerden şimdi bir iz yok Tuna. Şarkım ister seninkine karışmak, derdim ister sularınla yarışmak ve yıldızım, yıldızınla barışmak. Bizim kadar derdi ikiz yok Tuna.
Diyor ne kadar naif
Orhan
cümleler.
Adena, evet. Tuna isimli bu şiirinde. Evet, ben sözü hiç size bırakmadım, buyurun.
Estağfurullah. Süremizin de sonuna geldik kıymetli hocam. O kadar güzel yazılmış ki bu şiirler, o kadar naif kelimeler. İnsanı alıp götürüyor böyle. Hakikaten aşkla yazılmış. Başka türlü yazılması mümkün değil.
Kesinlikle aynı fikirdeyim. Zaten bu Cumhuriyet döneminde, özellikle erken Cumhuriyet döneminde bugünküne nazaran çok daha farklı, çok daha ağır bir Tuna hasreti, Tuna özlemi var. Çok yoğun yaşanan, çünkü insanlar ondan ayrı kalmanın acısını çok taze olarak yaşıyorlar o dönemde. Elbette bu acı tazeliğini yine koruyor. Bir şey kaybetmiş değil ama zaman geçtikçe yara biraz daha sanki böyle kabuk bağlar gibi olmuş diye düşünüyorum. Evet. Ama gelecek şiirlerde, yani Yusuf Ziya Ortaç'tan Arif Nihat Asya'ya, hatta Necip Fazıl Kısakürek'te bile aslında bu yaranın hiç de kabuk bağlamadığını, hala ilk gün olduğu gibi dipdiri olduğunu hala görüyoruz. Bunu da göreceğiz önümüzdeki programlarda.
İnşallah. O halde sözlerimize burada virgül koyalım. İnşallah haftaya da kaldığımız yerden devam edelim. Kıymetli hocam, İnşallah, çok teşekkür ediyorum yayınımıza, Güne Bakan'a katıldığınız için.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olunuz. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Tuna Boyundan köşemizde Trakya Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Hatipler hocamız bizlerle birlikteydi. Bu haftada Tuna'ya çıkan yolumuzu şiirlerle süsledik, şiirleri konuştuk. Haftaya inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Güne Bakan müzikle devam ediyor.
Aramıza girmiş dağlar denizler, gelemem diyorum öf öf, sen gel diyorsun. Kar yağmış yollara, örtülmüş izler, örtülmüş izler, bulamam diyorum öf öf. Sen bul diyorsun, sen bul diyorsun. Kar yağmış yollara, örtülmüş izler, örtülmüş izler, bulamam diyorum öf öf. Sen bul diyorsun, sen bul diyorsun. Sen sanma bu sevgimiz sence ay kara. Ne dertler bıraktın öf öf hep sıra sıra. Sen yoksun ya böyle ıssız Ankara. Sensiz Ankara duramam diyorum öf öf. Sen dur diyorsun, sen dur diyorsun. Sen yoksun ya böyle ıssız Ankara. Sensiz Ankara duramam diyorum öf öf. Sen dur diyorsun, sen dur diyorsun. Kızıl tumbaharımı yazımı hangi kalem yazmış öf öf benim yazımı. Dert ortağım olan dertli sazımı, dertli sazımı çalamam diyorum öf öf. Sen çal diyorsun, sen çal diyorsun. Dert ortağım olan dertli sazımı, dertli sazımı çalamam diyorum öf öf. Sen çal diyorsun, sen çal diyorsun.
Söz uçar.
Efendim burası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Güne Bakan Söz Uçar köşemizle devam ediyor. Şu anda telefon attığımızda Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Yavuz Selvi var. Yavuz Bey merhaba, Güne Bakan'a hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Nasılsınız, iyi misiniz?
İyiyim, çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
Bizler de iyiyiz, çok şükür. Sizinle bugün uyku kitabınızı konuşacağız. Neden, harika, nasıl, ne zaman, ne kadar uyku? Evet. Öncelikle şunu ifade etmeliyim ki kitabın kapağı benim çok hoşuma gitti. Mor bir yazıyla uyku yazıyor ve mor bir yastık var. Ve üzerinde de böyle havada kuş tüyü. Çok hoşuma evet gitti kitabın kapak tasarımı. Tebrik ediyorum.
Kapağı bile bir huzur, bir dinginlik evet veriyor. Uykuya hazırlıyor.
Evet, evet, hakikaten öyle. Şimdi uyku diyoruz da... Uyku nedir temel anlamda? Bunu merak ediyorum. İşte neden uyuyoruz? Fakat bunlara geçmeden önce sizi kısaca tanımak isteriz. Profesör Doktor Yavuz Selvi kimdir? Kısaca bahseder misiniz?
Yavuz Selvi, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi dekanlığını yürütüyorum aynı zamanda. 1999'dan bu yana başlayan psikiyatri serüvenimiz devam ediyor. Önce araştırma görevlisi olarak, ardından farklı üniversitelerde doktor öğretim üyesi, doçent, profesörlük. Yaklaşık 2012 yılından beri de Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Hı hı. Çalışma alanım daha çok uyku, uyanıklık, uyku ve duygu durum bozuklukları. Uykunun girdiği her alan, uyku ve ruhsal iyilik hali, uyku ve psikolojimiz, genel olarak bu alanlarda çalışmalarımı yürütüyorum.
Çok güzel. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.
Uyku kitabımız var biliyorsunuz. Bir de hem uykuyu hem de uyanıklığı anlattığımız, hı hı, uyku uyanıklık döngüsünü anlattığımız bir sosyal jetlag kitabımız var. Hı hı. Ritim anlatıyor tamamen, ritimle ilgili. Ve çocuklar için çizgi resimli uyku atlasımız var. Çocuklarımız da uykularını daha iyi anlayabilsinler, daha verimli uyusunlar diye bir uyku atlası kitabımız var. O kitabın arka tarafı da ebeveynlere ayrılmış. Çocuklarının uykuları için neler yapması gerektiğini anlatıyor. Ve son olarak da Kör Noktalarımız kitabımız çıktı biliyorsunuz. Kör Noktalarımız da bizim günlük hayatımızda göremediklerimizi, zaaflarımızı, arzularımızı anlatan bir kitap.
Evet. Bugün konuşacağımız uyku kitabınız Folyant Yayın Evi'nden çıktı ve benim elimdeki baskı 9. baskı. Evet. Maşallah devamını diliyoruz. İnşallah. Şimdi insanoğlunun yeme, içme, giyinme, barınma gibi temel ihtiyaçları var. Uyku da bu temel ihtiyaçlarından birisi. Ben temel anlamda şunu merak ediyorum. Uyku nedir? Yani bir insanın illaki yatağa yatması mı gerekiyor uyuması için, yoksa bir koltukta işte bir yarım saat, bir saat yatması da uyku sayılır mı? Bunu anlatmanızı rica ediyorum. Neden uyuyoruz? Bir de bunu açıklarsanız.
Evet. Uykuyu anlayabilmek için yıllarca pek çok deneyler, testler yapılmış. Şunu açıkça söylemeliyiz ki uyku hakkında edindiğimiz bilgiler özellikle son 50 yılda arttı. Bütün insanlık ve bilim tarihi boyunca elde ettiğimiz bütün bilgilerden daha fazla bilgi sahibi olduk son 50 yılda. Çünkü uyku geçmişte pasif bir dönem olarak biliniyordu. Uyuyorsun, vakit geçiyor, uyanıyorsun gibi. Yani uykuda sanki beynimiz çalışmıyor, vücudumuzda böyle rölantize çalışıyor gibi algılanıyordu. Neredeyse kapalı bir durum, kapalı bir bilinçsizlik hali gibi görülüyordu. Fakat son 50 yılda görüldü ki uykumuzda beynimiz harıl harıl çalışıyor. Uyanıklıkta çalışan beyin bölgeleri farklı, uykuda çalışan beyin bölgeleri farklı. Demek ki uykumuzda beynimiz çalışıyor. Peki beynimiz çalışıyor da ne yapıyor? Bunu araştırdılar. Uykusuzluk deneyleri yapıldı. İnsanlar uykusuz kaldılar. Ve görüldü ki uykusuzluk bir noktadan sonra düşünmeden hareket etmeye, dikkatsizliğe, konsantrasyon bozukluğuna, yorgunluğa, kontrolsüz davranışlara ve kişilik değişikliklerine neden oluyor. O zaman dendi ki demek ki uyku bir ihtiyaç. Uyku olmadığı zaman insan insanlıktan çıkıyor ve beynini kullanamıyor. Peki uyku ne işe yarar dendiğinde uykunun temel görevinin bir restorasyon olduğu anlaşıldı. Bir restorasyon, düzenleme, düzeltme, iyileştirme, bozulanı düzeltme şeklinde. Peki ne oluyor? Restorasyon dediğimiz şeyde uykuda beynimiz farklı bölgeleri çalıştırarak öncelikle bilgileri düzenliyor. İstenmeyen bilgileri atıyor. İşimize yarayacak bilgileri çağrışımlarla birbirine bağlıyor. Bazı bilgileri kalıcı hafızaya yerleştiriyor. Yani bir kitaplığa rastgele atılmış kitapların düzenlenmesi gibi bilgiyi düzenliyorum. Ayrıca beynimiz inanılmaz bir şekilde fiziksel ve kimyasal bir temizlik yapıyor. Akşama kadar beynimizdeki hücreler, yani nöronlar içinde biriken atık maddeleri hem fiziksel hem de kimyasal olarak topluyor. Onların bozulmasını engelliyor, hücrelerin aralarını açıyor ve o aradan beyin omurilik sıvısı aracılığıyla dışarıya atıyor. İnanılmaz bir şey.
Muazzam
yani
bir mekanizma.
Bildiğimiz gibi Alzheimer tipi bunama hastalığında hücrenin içinde böyle nörofibriller yumak dediğimiz bazı şeyler birikiyor. Yani onları atıyor. Bir gece uykusuzluk bile maalesef bu tür süreçleri başlatabiliyor. Başka ne oluyor? Beynimizde bu temizlik yapılırken vücudumuzda da tansiyonumuz %10 oranında düşüyor. Kalp atım hızımız düşüyor. Kardiyak atım düşüyor. Mide bağırsak sistemimizde uyanıklıktakinden farklı bir sistem hakim oluyor. Ve o da aslında bir tür dinlenmeye, restorasyona geçiyor. Yani kas iskelet sistemimizden böbreklerimize, mide bağırsak sistemimize kadar tam bir restorasyon, düzenleme. Ne oluyor? Yırtık bölgeler, zedelenmiş kaslar hemen tamir olmaya başlıyor. Başka ne oluyor? Koltuk altından tutun da vücudumuzun lenf sistemini yönlendiren düğümcüklerde savunma sistemi hücreleri üretilmeye başlıyor. İnanılmaz. Gece oluyor, uyuyoruz ve vücudun savunma sistemi harekete geçiyor. Milyonlarca hücre üretiyor ki enfeksiyona, mikroplara karşı asker üretiyor. Savaşçı üretiyor. Hani bazen böyle hastalanırız da birazcık uykumuz gelir, uyuruz. Çünkü uyku o anda bu sistemi, savunma sistemini güçlendirmek zorunda. Hatta uykusuz kaldığımızda dudağımız uçuklar, yaralarımızın iyileşmesi gecikir. Uykusuz kaldığımızda bazı yerlerde yaralar çıkar. İşte bunlar da savunma sisteminin çökmesinden dolayıdır. Uykusuz kalan insanın vücudundaki savunma sistemi yavaş yavaş çökmeye başlar. O yüzden uyku için en güzel, en doğru tanımlama, uyku beynimizi, vücudumuzu restore eden, tamir eden bir sistemdir.
Evet.
Uyku için en güzeli ışıksız, gürültüsüz, böyle yattığımız, sağa döndüğümüz, sonra sola döndüğümüz bir pozisyonda uyumadır. Uyku elbette böyle tatlı bir uyku, eve gelmişiz efendim, yorulmuşuz, böyle kanepede uzanmışız veya kanepede kafamızı geriye doğru yaslamışız, hafif televizyon açıp uyuyoruz, çok tatlı geliyor. O da bir uyku, o da kötü bir uyku değil ama asıl bizim verimli olan uykumuz tamamen karanlıkta, beynimizin melatonin salgıladığı, efendim gürültünün olmadığı bir ortamdır. Tabii şimdilerde uykumuza o kadar özen göstermiyoruz maalesef.
Hele ki şu pandemide bayağı bir bozuldu görüyoruz. Uyku disiplinimiz.
Çok güzel söylediniz Mustafa Bey. Şöyle, biz uyku uyku uyku diyoruz ama bunun doğrusu nedir biliyor musunuz? Uyku, uyanıklık döngüsü. Çünkü uykuda olan her şey uyanıklığı etkiler. Uykudaki her bozulma uyanıklıktaki bir bozulmadır. Yani benim uykum bozuk. Evet tamam, ne olmuş yani, gündüz iyiyim diyemezsin. Çünkü uykun bozuk olunca uyanıklıktaki dikkatin bozuktur. Uyanıklıktaki konsantrasyonun bozuktur. Dalgınsındır, hata yaparsın, kaza yaparsın, unutkansındır, başarısız olursun. Aynı şekilde uyanıklıkta yaşadığın sorunlar, yaşadığın çatışmalar, kargaşalar, gerginlikler, huzursuzluklar, bunlar da uykuyu bozar. O yüzden uyku ile uyanıklığı birbirinden ayıramayız. Uyku uyanıklık döngüsü diyoruz ve sizin de söylediğiniz gibi pandemi döneminde öyle bozuldu ki.
Evet, ne yazık ki.
İnsanlar geceleri evlerini çok ışıkla aydınlattılar. Sürekli haberleri izlediler. Bir şeyleri öğrenmeye çalıştılar. Gece uyumadılar. Gece uyumayınca gündüzde güneşi göremediler. Dışarıya çıkamadılar. Kalkamadılar. Gündüz uyumaya başladılar ve bozulan sadece uyku değildi. Bozulan uyku uyanıklık döngüsüydü. Bozulan sadece uyku değildi. Dikkat, konsantrasyon, hafıza hepsi bozulmuştu. Bu yüzden pandemi döneminde özellikle en çok bozulan şeylerden bir tanesi uyku uyanıklık saatlerimizdi. Ve bu da duygu durumumuza açıkça yansıdı.
Evet. Yavuz Bey, şunu merak ediyorum. Uykuya hazırlıkta, yani kaliteli bir uyku için uykuya nasıl hazırlanmamız gerekiyor?
Hepimizin bir uyku rutini oluşmalı. Yani beynimiz ya bu adam uykuya gidiyor diyebilmeli. Mesela diyelim ki evde elektronik aletler var. Onları kapattık. Ondan sonra gece lambasını yaktık. Ondan sonra pijamalarımızı giydik. Eşofmanlarımızı giydik. Sonra dişimizi fırçaladık. Böyle bir rutin, bir sırası olmalı. Yani uykuya geçerken bir sırayla bazı davranışlarımız olacak ki ışıklar söndü, pijamalar giyildi, dişler fırçalandı, demek ki uykuya gidiyoruz. Hı hı. Çocuklarımıza özellikle bu rutini mutlaka öğretmeliyiz. Uyuyacağımız alan karanlık olmalı. Mümkünse tamamen ışıksız. Perdelerimiz kalın perdeler olsun, siyah perdeler olsun, ışık geçirmesin. Odamıza, yatak odamıza efendim cep telefonumuzu almayalım. Almak zorundaysak bildirimlerini kapatalım. Özellikle şarj etmek, şarj cihazı kullanmak, yatağa üçlü getirmek, fişleri sokmak, yatak odamızda televizyon, böyle ekranı olan, ışık yayan şeyler olmamalı.
Pek çok kişi telefonu yastığın altına koyarak uyuyor. Belki yapılan en büyük yanlışlardan birisi değil mi?
Evet. Yani uykumuza niye bu kadar değer vermiyoruz bilmiyorum. Uyku parayla satılan bir şey olsaydı hepimiz evet. onu almak için kuyruğa girerdik herhalde. Doğru. Ama uyku, uyumak kapitalizme atılmış sıkı bir yumruktur. Kapitalizmin fethetmeye çalıştığı, bölüp parçalayıp yutmaya çalıştığı en önemli şeylerden birisi uykudur. Kapitalizm her şeyi satın aldı, her şeyi bozdu, her şeyi değiştirdi. Çünkü senin daha çok harcama yapman gerekir. Senin daha çok uyanık olman gerekir. Senin daha çok bildirim alman gerekir. Senin daha çok reklam görmen gerekir. Ama uykuda bunu yapamazsın. Uykuda harcayamazsın.
Evet,
uyuduğun zaman kapitalizme de sıkı bir yumruk atmış olursun. Kendi sağlığına, bedenine de hizmet etmiş olursun. Bu yüzden uykuna girmek için cep telefonunu yastığın altına koyduruyor. Bildirimleri açtırıyor. Şarj ettiriyor. Yani aslında uykuya da yapılmış burada bir saldırı var. Uykuyu boşa giden bir şeymiş gibi algılattırıyor. Halbuki biraz önce söylediğimiz gibi uykuda beynimiz harıl harıl çalışıp bir tür temizlik ve rejenerasyon, yenilenme yapıyor.
Şimdi süremizin sonlarına da geliyoruz Yavuz Bey. Verimli evet. kullanmak adına şunu merak ediyorum. Sağlıklı bir uyku kaç saat olmalı? Yani kişiden evet. kişiye değişebilir ama sağlıklı bir insan günde kaç saat uyumalı?
Uyku parmak izimiz gibi kişiye özeldir. Yaşa, cinsiyete, kiloya, yaptığımız işe, bulunduğumuz bölgeye göre bile değişir. Ama bilim insanlarına demişler ki ya herkes soruyor işte sizin de sorduğunuz gibi ne kadar uyuyalım? Onlar da toplanmışlar demişler ki ya bir insan en az günde 7 saat uyumalı demişler. Uyku boşa giden bir vakit değil. 7 saat uyumalıyız. Ben bazen soruyorum ya uyumayıp ne yapıyorsunuz? Ya uyumayıp sanki çok hayırlı, çok güzel bir iş mi yapıyorsunuz? Atomu mu parçalıyorsunuz? Veya ailenizle vakit mi geçiriyorsunuz? Hayır, uyumayıp yine başka şeylerle uğraşıyorsunuz. Dediğim gibi kişiye özel ama bazen oluyor ki hocam diyorlar 4 saat, 5 saat uyuyan bir arkadaşımız var. Çok da mutlu, çok da iyi. Biz de onun gibi olalım. Hayır, kimse gibi olmaya çalışmayın. Çünkü toplumumuzda veya dünyada diyelim %3 kadar az uyuyan veya çok uyuyan ama sağlıklı insanlar var. Bunlar toplumda %3 az. Genetik olarak böyleler. Yani bir başkasının uykusunu taklit etmeye çalışmak yerine uykumuz geldiğinde uyumak, uyanacağımız zaman böyle çalar saat olmadan, bir şeyler bizi uyandırmadan uyanmak en güzeli. Keşke öyle yapabilsek ve özellikle erken yatıp erken kalkabilsek. Çünkü bizlerin de yaptığımız çok sayıda çalışma var. Erken yatıp erken kalkanlar daha sağlıklı oluyorlar. Depresyon daha az geçiriyorlar. Daha az kaygılı oluyorlar. Daha az gergin oluyorlar. Erken yatıp erken kalkmak aynı zamanda evdeki ışıkları ve dışarıdaki karanlığı iyi kullanmak anlamına geliyor. Sabahları aydınlığa çıkmak, akşamları da evimizin içini karanlık, loş tutmak demek. Özellikle buradan, hani bugünkü programdan ne anladık? Lütfen akşamları evimizi gündüz gibi aydınlatmayalım. Yukarıdan aydınlatmayalım. Lambader kullanalım. Yukarı doğru aydınlatalım. Ya da gece lambası gibi aplikler kullanalım. Evimizin içini gece aydınlatmayalım. Loş bırakalım ki melatonin salgılanmaya başlasın. Bizi erken uyutsun. Son sözlerimiz o zaman uyku şifadır, uykusuzluk zehirdir.
Evet, çok güzel noktaladınız Sayın Selvi. Uykuya dair merak edilenleri dinleyicilerimiz sizin uyku kitabınızdan ayrıntılı olarak edinebilirler. Profesör Doktor Yavuz Selvi'nin kaleminden çıkan uyku kitabını neden, nasıl, ne zaman, ne kadar uykuyu edinerek bu soruların cevaplarını bulabilirler. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Keyif aldım bu sohbetten.
Ben teşekkür ederim.
İnşallah önümüzdeki günlerde diğer kitaplarınızı da konuşmak isterim.
Çok güzel olur. Teşekkür ederim.
Tekrar görüşmek dileğiyle o halde. Hoşçakalın.
Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Sevgili dinleyicilerimiz, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Yavuz Selvi bizlerle birlikteydi bugün. Kendisiyle uyku kitabını konuştuk. Efendim bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca sizlere bugünlük veda ediyoruz. Yarın saatler 15.05'i gösterdiğinde inşallah bizler tekrar mikrofon başında yayında olacağız. Sizleri de bekliyoruz. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Güne Bakan.